Ayrım 8.
Büyükelçi ilginç demekle kaldı. Dışişlerine gönderdiği raporda Kıfer Yapta'dan söz etmiyor ama cesaret verici işaretlerden söz ediyordu. 300 yıldır Fransa ile ilişkilerinden gurur duyan, yörenin en büyük Katolik ailelerinden birinin çocukları bir İngiliz papazının okuluna gitsin. Bu gerçek bir başarıydı. Bir yarma hareketiydi. Bu yüzden Şehrad'ın kötü öğrenci olduğu için kovulması söz konusu değildi. 2. Öbür kampta hiç kimse konuyu Lord Ponsonby kadar ciddiye almak istemiyordu. Ne emir, ne Fransız konsolosu Monsieur Guise, ne de Süleyman Paşa, yani asıl adıyla Octave Joseph de Sives. Bu sonuncusu Mısır adına Beyrut'a komuta ediyordu. Bir büyük kavganın içinde bulunuluyordu ve hiç kimsenin yerel çekişmelere bakacak hali yoktu. Patrick dışında kimse. Bir tek o, bu iki çocuğun papazın okulunda okumasının anlamını küçümsememek gerektiğini söylüyordu. Sonunda Patrick'in hatırı için şeyhin cezalandırılmasına karar verildi. Emir'in hazinesinden biri gelerek kendisine bitmez tükenmez bir vergi listesi uzattı. Aslında bu vergiler şeyhin binbir hünerle ödemekten kurtulduğu bütün eski vergilerdi ve bunlara bir de yenileri eklenmişti. Özellikle Mısırlı işgalciler tarafından konulmuş olan ferde vergisi vardı. Bu girişimin bahanesi emirin hazinesinin savaştan ötürü tükenmesiydi. Ama kimse gerçek nedeni konusunda yanılmıyordu. Yanılan varsa onlar da Patrik'in keşişi çağırtıp şeyhine o iki çocuğu okuldan alırsa belki emir nezdinde girişimde bulunabileceğini söylemesiyle gerçeğe varıyordu. Kıfer Yapta şeyhi kapana sıkışmıştı. O yıl mahsul kötü gitmişti ve ondan istedikleri para 300 kese, yani 150 bin kuruş, köylülerin neleri varsa vermeye zorlasa bile toplayabileceğini fersah fersah aşıyordu. Ödemek olanaksızdı. Önerilen çözüm de aşağılayıcı. Şeyh çocukları okuldan çekmekle iş bitmeyecekti. Ayrıca çekirgeler patriğinin ayağına gidip emir nezdinde girişimde bulunması için yalvarmak gerekecekti. Köyden ayrılırken vergi görevlisi bu paranın tümü bir ay içinde ödenmeyecek olursa şeyhin topraklarına el konulacağını ve emirin ülkesine katılacağını söylemeyi ihmal etmemişti. Bu iş Kıfer Yapdalların hiç hoşuna gitmedi. Çünkü kendi efendilerin en az kötüsü olduğunun bilincindeydiler. Tanyos'un bu olaydaki durumu da ilgi çekiciydi. Onu bir süre köyü ve hatta o sözde piçliğiyle barışık kılmışlardı. Çünkü gözlerinin önünde cereyan etmekte olan olay aslında doğumu ile başlayan ve çekirgelerin saldırısına yol açan kavganın devamıydı. Şimdi her şeyi daha iyi görüyor, Patrik'in niçin böyle davrandığını, şeyhin ve köylülerin tepkisini anlıyordu. Ve bunu paylaşıyordu. Tek bir nedenden ötürü olsa bile, o da okuluydu. Onun için en değerli şey okuluydu. Hırsla, canını dişine takarak çalışıyor, her sözcüğü, her bilgi kırıntısını sünger gibi emiyor ve kendisiyle dünyanın geri kalan kısmı arasındaki tek köprünün o olduğuna inanıyordu. Bu nedenle de köylülerden ve şeyhten yana ve köyün tüm düşmanlarına, emire, patriğe karşıydı. Geçmişteki ve şimdiki bütün davalar onundu. Hatta Rukoz ile ilişkileri de. Şeyhin toprakları gidecek diye niye dert edineyim? Sen de benim gibi derebeyliğin yok olmasını istemiyor musun? Dediği için soğumuştu. O da kendisine şöyle cevap vermişti. O benim de en büyük isteğim ama bu biçimde olmasını istemiyorum. Eski kahya da öğüt vermeye kalkışmıştı. Yürekten istediğin bir dileğin varsa Tanrı da onun yerine getirmesi için yalvarırsın. Ama bu işi nasıl yapacağını emredemezsin. Ben Tanrı'dan Kıfer Yapta şeyhini cezalandırmasını istedim. Bu işi nasıl halledeceği ona kalmış. İster bir doğal afet verir, ister çekirgeler gönderir, İsterse de Mısır ordularını. Bu sözler Tanyos'u huzursuz kıldı. Gerçi o da şeyhin ayrıcalıklarının kalkmasını istiyordu. Çünkü 15 yıl sonra kendisini Raad'ın çizmelerini çekerken görmek istemiyordu. Ancak olan bitenler karşısında hangi yanda olduğunu ve hangi dileğinin gerçekleşmesini istediğini pekala biliyordu. 12 Mart 1836 tarihli günlüğüne papaz şöyle yazmıştı. Bugün öğle vakti Tanyos beni görmeye geldi. Köyün içinde bulunduğu dramatik durumu anlattı. Köyü tuzağa düşmüş ve her an avcısının darbesini bekleyen bir ava benzetti. Ona dua etmesini ve elimden geleni yapacağımı söyledim. Hemen konsolosumuza bir mektup yazdım. Beyrut'a giden biri olursa mektubu hemen göndereceğim. Herhalde gerçek bir yardım çağrısı olan bu mektuptan sonra şatoya tuhaf bir ziyaretçi geldi. Kıferyap'ta da daha hala İngiliz konsolosunun gelişi anlatılır. İşin aslına bakılırsa Richard Wood o tarihte henüz konsolos değildi. Daha sonra olmuştu. O tarihte Lord Ponsonby'nin Beyrut'taki yarı resmi temsilcisiydi. Kız kardeşi de İngiltere'nin Beyrut'taki gerçek konsolosunun eşiydi. Ama bütün bunların olayımızla ve rapor ediliş biçimiyle ilgisi yok. Dağ tarihçesi diyor ki, o yıl köyümüze büyük küçük herkese hediyeler getiren ve herkesi sevindiren İngiltere konsolosu geldi. Hiçbir ziyaretçi onun gibi karşılanmamıştır. Ayine katılmış ve gelişi 3 gün boyunca kutlanmıştı. Bir yarı konsolos için aşırı konukseverlik. Bunca şölen, bunca tören. Ama o değerli hediyeler bilinince aşırı sayılmaz. Keşiş İlyas daha fazlasını anlatamıyor ama Wood, İngiliz papazına gönderdiği ve Sahlein okulunun arşivlerinde bulunan bir mektupta gerisini anlatıyor. Mektup sahibi, papazın esasen bildiği asıl ziyaret sebebini belirtmiyor ama götürdüğü hediyeleri ve bunların kabul ediliş biçimlerini ayrıntısıyla anlatıyor. Papaz, emirin istediği rakamı kesin biçimde bildirmiş olmalıydı. Çünkü Wood, şatonun sütunlu salonuna, tam nargilenin bulunduğu yerin önüne, içinde 150 bin kuruş bulunan torbalar koymuştu. Şeyh karşı çıkar gibi yapmış ama konuğu buna izin vermemişti. Ayaklarınızın dibine konulanlar size bizden bir armağan değildir. Ama emirin sizleri bir daha rahatsız etmemesi için hazinenize verilen bir hediyedir. Kıfer Yabda'nın efendisi armağanı ağırbaşlılıkla kabul etti ama kalbi sevinçten dışarı fırlayacak gibiydi. Ayrıca Wood'un gerçek armağan diye nitelediği 3 ayrı hediye vardı. Şeyhe, Hanover Hanedanı'nın armasını taşıyan ve Beyrut'tan deve sırtında taşınan muazzam bir ayaklı saat. Neden saat de örneğin bir safkan değil? Bilinmez. Belki de devamlı bir dostluğun simgesi diye bakmak gerekir. Diğer 2 armağan papazın 2 öğrencisineydi. Tanyos'a sedef kakmalı harika bir divit. Onu hemen kuşağına sokmuştu. Raad içinde ki onun altın bir diviti vardı ama okul çıkışı şeyh kendisini katip gibi kullanıyor demesinler diye saklardı. Bir av tüfeği, horozlu bir Forsyth. Babası incelemek ve hatta imrenerek okşamak için tüfeği oğlunun ellerinden almıştı. Belki de bu armağanı oğul yerine babaya vermek gerekirdi ve silah daha emin ellerde olurdu. Hele bu son cümle bir kehanet değil ama tüm acıların bir silahın namlusu ucunda olduğu düşünülürse. Konsolos bir cumartesi öğleden sonra gelmişti ve şeyh adamlarıyla şatoda kalmasını istedi. Köy kadınları en güzel yemekleri yapmaya giriştiler. Wood'un anlattıkları arasında kuzu dolması, bergamotlu kubbe var. Herhalde yanılmış olmalı. Gerçi portakallı et yemeği var ama dağ halkı bergamotu bilmez. Temsilci ayrıca şarabına su katınca Şeyh Francis'in yüzünde alaycı bir gülümsemenin belirdiğini söylemektedir. Ertesi günü Livan'da kahve ve kuru yemiş alınırken yapılan kısa bir görüşmeden sonra Kıfer Yabda Şeyh'i bir süre izin istedi. Ayin başlayacak. Konuğumu yalnız bırakmak istemezdim ama Tanrı'nın lütfuna karşılık yarattığı mucizeler için ona şükranlarımı sunmalıyım. Eğer bir sakıncası yoksa ben de sizinle gelmek isterim. Şeyh gülümsemekle yetindi. Kendisi için bir sakınca yoktu ama kiliseye bir İngilizle girecek olursa Butros'un tepkisinden korkuyordu. Gerçekten de keşiş onları kapının eşiğinde bekliyordu. Terbiyeli ama kararlıydı. Köyümüz yaptıklarınız için size minnettardır. Bu nedenle bize onur verirseniz eşim size kahve yaptı. Mütevazi evimize onur verirseniz arka taraftan gidiliyor. Karım ve büyük oğlum size eşlik edecekler. Ben de ayini bitirir bitirmez size katılacağım. Şeyhe gözücüyle baktı. Senin şu İngiliz ile daha terbiyeli olunamazdı der gibiydi. Ama konsolos yarım yamalak Arapçasıyla karşı koydu. Bana özel muamele yapmaya hiç gerek yok. Ben sayın peder, Katoliğim ve ayine diğerleriyle katılacağım. Bunu Butros, hem İngiliz hem Katolik, siz dünyanın 8. harikası olmalısınız demekten kendini alamadı. Bu Katolik topluluğa bir İrlandalı göndermek, Lord Ponsonby'nin inceliklerinden bir direğiydi. Şu iblis İngilizlere uzun süre dağlıların hayranlık duyacakları bir incelik. Kıferyabdalların deyimiyle Patrick o geceyi diken üstünde geçirdi. Mırıldandığı dualar hiç de hayırlı şeyler değildi. Cehenneme o kadar çok beden ve o kadar çok ruh göndermişti ki hangi tanrıya hizmet ettiği belli değildi. Şeyhin bıyığı bir kor parçası gibi Patrick'in kafasına takılıyor, sağa sola dönse de kendi çevresinde dönenmekten başka sonuç alamıyordu. Oysa gücünün doruğundaydı. Emir, Mısır Genelkurmayı, Fransız diplomatları ve dağın belli başlı derebeyleri arasında hepsinin kabul ettiği bir arabulucu, koalisyonlarının mihenk taşı, aynı zamanda da çatlakları onarmak gerektiği için çıkıkçısıydı. Fransız konsolosu Mehmet Ali Paşa'yı asmaktan beter ediyordu. Avrupa'daki iyi niyetlileri kandırmak için kendini devrimci diye tanıtan bir doğulu despot. Şeyh de Sevs hakkında ne düşündüğü sorulduğunda şöyle diyordu. Süleyman Paşa mı? Yeni efendilerine sadakatle hizmet ediyor ve hemen ardından yüzünü buruşturuyordu. Emire gelince Mısırlıların kendi hakkında birlikleri sarayının penceresi dibinde durdukça en sadık müttefik demeleriyle açığa vurdukları düş kırıklıklarına için için seviniyordu. Patriğe zaman zaman bu çürük koalisyonu bileklerinin gücüyle tutuyormuş gibi geliyordu. Bütün dağda saygı hatta hayranlık uyandıran bir kişiydi. Ona hiçbir kapı kapanmaz, hiçbir isteği geri çevrilmezdi. Benim köyüm dışında. Kıferyabda'da keşiş bile ona sırtını çevirmişti. Bu nedenle uykusuz bir gece geçirmiş ama kalktığında güveni yerine gelmişti. Giyinmesi için kendisine yardım eden kayyuma, onlara tövbe ettirmesini bilirim. Kilise kumbarasına düşen bir metelik gibi ayaklarımın dibine düşeceklerdir. Her kötülüğün bir çaresi vardır. Onlara gerekli olan da benim elimde, diyordu. Birkaç gün sonra Büyük Jort'tan bir haberci geldi ve Raad'ın büyük annesinin ölmekte olduğunu, onu görmek istediğini söyledi. Şeyh buna karşı çıkmadı. Aksine kayın ailesiyle barışma fırsatı olduğunu düşündü. Oğluna Geryos'a yazdırdığı bir geçmiş olsun mektubu birkaç da armağan verdi. Büyük anne ölüyorsa da ölmeye pek acelesi yoktu. Tarihçe ölümünden 130 sayfa ve 17 yıl sonra söz ediyor. Çok sonraları 74 yaşındayken. Ne önemi var? Belki de gerçekten torununu özlemişti. Ama Raad'ı asıl getirten Patrick'ti. Ona söyleyeceği önemli şeyler vardı. Din dersinde bilmece sorar gibi bir konuşmayla başladı Patrick. İsa'nın bir şövalyesi olsaydın ve kendini aniden şeytanın ininde bulsaydın ne yapardın? Kaçmaya çalışırdım ama önce her şeyi yıkar, taş üstüne taş bırakmazdım. Güzel bir cevap. Gerçek bir şövalyeye layık. Şeytanı da bütün çocuklarıyla gebertirdim. Yo, fazlasına kaçmayalım Şehrad. hiçbir ölümlü şeytanı öldüremez. Ama hiç değilse o bizim evimizi nasıl alt üst ediyorsa biz de onunkini edebiliriz. Ama gözü pekliğin hoşuma gitti. Sana güvenmekle haklıymışım. İmanın ve soyluluğun sözlerini nasıl esinliyorsa eminim davranışlarına da ilham olacaktır. Delikanlının ellerini avuçlarına alan Patrick, gözleri kapalı uzunca bir dua mırıldandı. Rahat tek kelimesini anlamıyordu ama tütsülü kokuyu duyar gibiydi. Oda karanlıktı, gece bastırmıştı ve Patrick'in beyaz sakalı tek ışık kaynağıydı. Sen şeytanın evinde bulunuyorsun. Genç şeyh anlamadı, çevresine bakındı, korkmuştu. Büyük babanın evini kastetmiyorum. Şato? Babanın evinden de söz etmiyorum. Tanrı günahlarını affetsin. İngiliz okulunu söylüyorum. Sapkınlık ve zındıklık ocağı. Her sabah şeytanın evine gidiyorsun ama bunu bilmiyorsun. Yüzü bir mezar taşı gibi donuktu ama yavaş yavaş bir gülümseme yayıldı. Ama onlar da senin kim olduğunu bilmiyor. Sadece Şeyh Francis'in oğlu Şeyh Raad olduğunu sanıyorlar. Senin ceza şövalyesi olduğunu bilmiyorlar. Birkaç gün sonra Raad geri döndüğünde okula giderken her zamanki kestirme yoldan gitti. Ama Tanyos sakalının çıkmakta olduğunu ve bakışlarının her zamanki bakışları olmadığını fark etti. Papaz Dalton'un okulunda dersler binanın en eski kesiminde yapılıyordu. İki kubbeli, birbirinin eşi, uzun, loş ve adına kübe denilen kesimde. Daha sonra bunlara yeni odalar eklenecekti ama Tanyos'un devam ettiği dönemde 30'dan çok öğrenci yoktu ve okul bu iki odayla papazın kitaplarının bulunduğu bir üçüncü odadan ibaretti. Üst katta papazın dairesi vardı. Ev büyük değildi ama tuğlaları, düzgün yükselen damı, simetrik balkonları, beyzi pencereleri, duvarları saran sarmaşığıyla sağlam ve yumuşak görünümlüydü. Ayrıca çocukların oynayabilecekleri geniş bir avlusu vardı ve bu avluda yıllar sonra binlerce öğrencinin okuyabilmesi için ilki kadar sevimli olmasa da pek çok bina yapılacaktı. Ama bu bir başka konu. Bu arazinin bir kısmında papazın karısı hayatının en büyük tutkusunu gerçekleştiriyordu. Bahçıvanlık. Küçük bir bostanı, bir çiçek tahrı vardı. Karanfiller, sümbüller, lavanta çiçekleri ve gül yetiştirirdi. Öğrenciler buraya asla gelmezdi. Papazın karısı üst üste koyduğu taşlarla bir duvarcık meydana getirmiş ve sembolik bir çit yaratmıştı. Raad okula döndüğü gün üstünden atlamakta sakınca görmedi. O Nisan gününde tomurcuklaşan güllere yöneldi, cebinden bıçağını çıkarttı, en güzellerini seçerek çiçeklerini, kellelerini uçururcasına kesiverdi. Papazın karısı bostandaydı. Her şeyi görmüştü. Anlaşılmaz şeyler haykırmadan önce çocuğun soğukkanlılığı karşısında kala kalmıştı. Genç şeyh aldırmadı. Son gül de kesilene kadar işine devam etti. Sonra bıçağını yerine koyup çitten atladı ve marifetini göstermek üzere öğrencilerin bulunduğu yere seyirtti. Papaz yetişti, karısını ağlarken buldu ve suçluyu odasına getirtti. Uzunca bir süre oğlanı inceledi, boş yere bir pişmanlık belirtisi bulmayı umdu. Sonra ciddi bir ifadeyle, "Ne yaptığının farkında mısın?" diye sordu. Bu sabah buraya gelirken saygı duyulan bir şeyhtin, şimdi ise adi bir hırsız. Hiçbir şey çalmadım. Eşim güllerini alırken seni görmüş, nasıl inkar edersin? Beni gördü, ben de gördüğünü gördüm. Demek ki bu bir hırsızlık değil, bir yağma. Fark ne? Hırsızlık sefillerin yaptığı bir iştir. Oysa yağma savaş gibidir. Her çağda soylular ve şövalyeler tarafından gerçekleştirilir. Sanki konuşan sen değilsin. Böyle cevap vermeyi sana kim öğretti? Böyle bir şey öğretilmesine neden ihtiyacım olsun? Doğduğum andan beri biliyorum. Papaz iç çekti. Düşündü, şeyhi düşündü. Voodoo, Lord Ponsonby'yi düşündü. Hatta belki de majestelerini düşündü. Sonra vazgeçtiğini gösteren bir ifadeyle, "Yine de bil ki yağma yapılacaksa düşmana yapılmalıdır. Topraklarını işgal ettiğin, savaşla kale kapısını yıktığın insanlara. Ama herhalde bir dost gibi ağırlanan evlerde değil." Rahat uzun uzun düşünür gibi yaptı. Papaz da ister istemez bunu bir pişmanlık gibi kabul etti. Genç şeyhden okulu ile savaş halinde olmamasını istedi. Üzerinden bir sünger geçti. Krallık çıkarlarına ihanet etmemek için öğretmenlik mesleğine ihanet etmek. Günlüğünü okurken satırlar arasından papazın utanç duyduğunu anlamak mümkündü. Onu izleyen günler rahat sakinleşmiş göründü. Ama iblis, pardon melek, onu rahat bırakmayacaktı. Bu kez kader ağlarını Dairunlu bir tüccarın oğlunun okula getirdiği tahta bir oyuncak aracılığıyla ördü. Oyuncak avuçlar arasına alınıp sürtüldüğünde misk kokuyordu. Rahat ne pahasına olursa olsun bu oyuncağa sahiplenmek istiyordu. Ama arkadaşı onu satabileceğini söyleyince bozuldu. Bunu yağma yoluyla ele geçirmek çok daha basitti. Ya da bir başka arkadaşının demesine göre onu kazanabilirdi. Öğrenciler arasında yaygın olan ve çevresi yapıldığında kafa tutma anlamına gelen Asi adlı bir oyun vardı. Birisini bahse tutuşturmak söz konusuydu. Şehrat, Asi dedi. Arkadaşları da oyuna katılmaktan mutlu, Asi, Asi diye tekrarladılar. Ta ki oyuncağın sahibi çocuk sihirli kelimeyi söyleyene kadar. Asi. Bayan Stolton'un bulunduğu yere kadar gidecek, bir şey arıyormuşsun gibi eteğini tepesine kadar kaldıracak ve şu oyuncak nerede, bulamıyorum diye bağıracaksın. Tüccarın oğlu bu buluşundan büyük keyif duydu. Hiçbir öğrencinin yapamayacağı bir şeyi bahse konu ettiğinden emindi. Ama Rahat söylenen yere doğru birkaç adım attı. Diğerleri 7 kişiydiler, onu uzaktan izlediler. Papazın karısı çiçeklerine eğilmişti. Uzun etekliği yerlerde süründüğünden çamurlaşmıştı. Elbiseyi Sayın Şeyh Hazretleri tuttuğu gibi kaldırdı ama bunu öylesine sert biçimde yaptı ki kadıncağız yüzü koyun çiçeklerinin arasına düştü. "Şu oyuncak da nerede? Onu bulamıyorum," diye bir zafer edasıyla haykırdı. Ondan başka kimse gülmüyordu. Bu kez ülkesinin yüksek çıkarlarını unutan papaz İngilizce haylaza haykırdı. "Çık dışarı! Bu okuldan defol ve bir daha asla ayaklarını atma. Burada bulunuşun hepimiz için bir bahtsızlık. Kral William'ın kendisi bile sahleyine seni alıkoymam için gelecek olsa ona asla, asla, asla diye karşı çıkarım." Başka türlü nasıl davranabilirdi? Kendisine ve ailesine saygıyı nasıl korurdu? Ama saatler ilerledikçe pişmanlık duygusu içinde filizlenmeye başlamıştı. Elleriyle inşa ettiği bir binayı yıkıyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Koruyucusu Sait Bey'e başvurma gereğini duydu.